Ayrım 39, sayfa 424. Bu kadında ondan gerçeklerin gizlenmesini imkansız kılan ne vardı böyle? Jennifer'ın gözlerini üzerinde hissederken içtenlikle bağışlanmayı istiyordu. Booth'un sözlerini anımsadı. Sayende daha iyi bir adam olmak istiyorum. Ellie de daha iyi biri olmak istiyordu. Aklının bir köşesinde bu konuşmanın ne kadarını çalacağını ve gazetede yayınlatacağını düşünmek istemiyordu. Başka insanların derdini dinleyerek geçirdiği yıllar Jennifer'a tarafsız bir hava katmıştı. Nihayet konuştuğunda Ellie onun kelimeleri dikkatle seçtiğini hissetmişti. Eminim, hepsini çözersiniz. Dürüstçe konuşmalısın. Acı verecek kadar dürüst ol. Her zaman istediğin yanıtı alamayabilirsin. Geçen hafta bana bıraktığın Anthony'nin mektuplarını yeniden okuduğumda bunu fark ettim. Biz birbirimize oyun oynamadık. Ne ondan önce ne de ondan sonra bu kadar dürüstçe içimi açtığım başka kimseyle tanışmadım. Jennifer iç geçirip Ellie'yi kapıya yönlendirdi. Onları tepeye çıkartacak yolda yürümeye başladılar. Ama bizim gibilerin affedilmesi diye bir şey yoktur Ellie. O suçluluk duygusunun gelecek hayatında tahmininden daha büyük bir rol oynayacağını göreceksin. Tutkulu insanların boşuna yanmadığı söylenir ve söz konusu ilişkiler olduğunda canı tek yanan da baş kahramanlar olmaz. Kendi adıma Lawrence'a çektirdiğim acıların suçluluğunu duyuyorum hala. O zamanlar kendimi haklı görüyordum ama olanların hepimize acı çektirdiğini şimdi görüyorum. Ama en çok Anthony için üzüldüm. Bana hikayenin devamını anlatacaktınız. Jennifer'ın tebessümü kayboldu. Evet Ellie, mutlu bir son olmadı ne yazık ki. Jennifer, başarısızlıkla sonuçlanan Afrika gezisini, uzun arayışını, eskiden ona hislerini açmaktan hiç çekinmeyen adamın şüpheli suskunluğunu ve sonunda Londra'da yapayalnız bir hayata başladığını anlattı. Bu kadar mı? Özetle bu kadar. Ve bunca zamandır hayatına hiç kimse girmedi mi? Jennifer Sterling tekrar gülümsedi. Girmediğini söyleyemem. İnsanım ne de olsa. Ama kimseyle duygusal bir bağ kurmadığımı söyleyebilirim. Bundan sonra ben kimseyle yakınlık kurmak istemedim. Benim için yalnız o var. Bunu açıkça görüyorum. Hem Esme de vardı. Tebessümü bütün yüzüne yayıldı. Bir çocuk seni gerçekten avutabiliyor. Tepeye vardılar. Şimdi Londra'nın kuzeyi ayaklarının altındaydı. Derin derin nefes alıp verirken uzaktaki ufuk çizgisine bakıyor, trafiği dinliyor, aşağıdan gelen köpek bakıcılarıyla yaramaz çocuk seslerini duyuyorlardı. Posta kutusunu neden bunca zamandır açık tuttuğunuzu sorabilir mi? Jennifer, dökme demir bankaya aslanıp yanıt vermeden önce düşündü. Sana biraz aptalca gelebilir ama biz iki defa birbirimizi kaybettik ve ikisi de zaman yüzündendi. İlişkimize sonsuz süre tanımam gerektiğini düşündüm. O kutuyu tamamen kapatmam bu ilişkinin bittiği anlamına gelirdi. Kederli bir ifadeyle omuz sikti. Her yıl kendime artık kapatma vaktinin geldiğini söylüyorum. Yıllar ben farkına varmadan geçip gitmiş. Ve o kutuyu kapatmadan bugüne kadar geldim. Zararsız bir bağımlılık gibi bir şey olduğunu söyledim hep kendime. Peki gerçekten öyle miydi? Ondan aldığınız son mektup bu muydu? Ellie, St. Joe's Wood yönünü işaret etti. Gerçekten de ondan bir daha hiç haber alamadınız mı? Ona ne olduğunu bilmeden nasıl yaşayabildiniz? Bana göre iki olasılık vardı. Ya Kongo'da ölmüştü ki o zamanlar bunu düşünmek bile istemiyordum. Ya da benim yüzümden çok acı çekiyordu. Kocamı asla terk etmeyeceğime, hatta belki onun duygularını umursamadığıma inanıyordu. Sanırım ikinci defa bana kavuşmasının bedelini ağır ödedi. Ne yazık ki çok geç olana kadar değerini anlayamadım. İzini sürmeyi denemediniz mi? Özel bir dedektif tutabilir ya da gazeteye ilan verebilirdiniz. Öyle bir şey yapmadım. Benim nerede olduğumu biliyordu. Ben hislerimi açığa vurmuştum. Onunkine de saygı duymalıydım. Ellie'ye ciddi bir bakış attı. Bilirsin, birine kendini tekrar sevdiremezsin. Ne kadar istesen de bunu yapamazsın. Bazen zamanlama ne yazık ki yanlış olur. Rüzgar orada biraz sert esiyor yakayla boyun arasından aşkta kalan yerlerine sızıyordu. Elini cebine götürdü. Sizi tekrar bulsaydı ne olurdu? Jennifer Sterling'in gözleri ilk defa yaşla dolmuştu. Ufuk çizgisine bakarken başını hafifçe salladı. Kırık kalpler gençliğin tekelinde değildir. Aynı yoldan aşağıya doğru yürümeye başladığı için yüzü artık görünmüyordu. Tekrar konuşmadan önceki sessizlik elinin kalbinde ufak bir yara açmıştı. Keşke'nin çok tehlikeli bir oyun olduğunu uzun zaman önce öğrendim ben, Elin. Buluşalım. J, öpücükler. Cep telefonundan haberleşiyor muyuz? Öpücükler. Sana anlatmam gereken şeyler var. Seni görmeliyim. Deri Caddesi'ndeki Le Percival'de. Yarın öğlen 1'de. Öpücükler. Percival mi? Pek senin tarzın değil. Ha, bugünlerde sürprizlerle doluyum. J, öpücükler. Keten örtülü masada oturan Eli, metroda aldığı notlara göz gezdirirken içten içe bu hikayeyi yazamayacağını ve eğer yazmazsa Nation'daki kariyerinin sona ereceğini biliyordu. İki defa St. Johnswood'daki eve dönüp kendini yaşlı kadının merhametine bırakmak, ona her şeyi anlatıp hüsranla biten aşk hikayesini yazmasına izin vermesi için yalvarmak istemişti. Ama ne zaman bunu düşünse Jennifer Sterling'in yüzü gözünün önüne geliyor, sesini duyuyordu. Kırık kalpler gençliğin tekelinde değildir. Eli, masanın üzerindeki beyaz seramik tabakta duran parlak zeytinlere baktı. Hiç iştahı yoktu. Bu hikayeyi yazmazsa Melissa onu işten kovacaktı. Yazarsa da yaptığı şeyden ve kendinden şüphe edecekti. Şimdi Rory ile konuşabilmeyi çok isterdi. O ne yapılması gerektiğini bilirdi. Eli yapmak istediğinin bu olmadığına dair rahatsız edici bir duyguya kapılsa da onun haklı olacağını biliyordu. Düşünceleri zincir halinde birbirini takip ediyordu. Aklına bir fikir geliyor, sonra ona karşı bir sav geliştiriyordu. Jennifer Sterling muhtemelen Nation bile okumuyor. Ne yaptığını asla öğrenmeyebilir. Melissa kıçına tekmeyi basmak için fırsat kolluyor. Gerçekten de başka şansın yok. Sonra Rory'nin alaycı sesini duyuyordu. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Elinin midesi gerildi. Midesinin en son ne zaman düğümlenmediğini hatırlamıyordu. Aklına bir şey geldi. Anthony O'Hare ne olduğunu öğrenirse Jennifer yazıyı yazdığı için onu affeder miydi? Belki biraz üzülürdü ama eninde sonunda Ellie'nin ona bir armağan sunduğunu anlardı. Evet, yanıt kucağına düşmüştü. Anthony'yi bulacaktı. 10 yılını bile alsa ona ne olduğunu öğrenecekti. Bu çok küçük bir umuttu ama yine de kendini daha iyi hissetmesini sağlamıştı. 5 dakika içinde oradayım. Sen geldin mi? J, öpücükler. Evet, giriş katındayım. Buzlu bardağım bekliyor. E, öpücükler. Eli, farkında olmadan elini saçına götürdü. John'un neden doğruca dairesine gelmediğini hala anlamış değildi. Eski John, doğruca orada buluşmayı tercih ederdi. Gerginliğini üzerinden atmadan onunla rahat rahat konuşamıyordu. İlişkilerinin ilk aylarında bu durum hoşuna gidiyordu ama sonraları sinirini bozmaya başlamıştı. Şimdi bu restoran buluşmasının ilişkilerini ulu orta yaşayabilecekleri anlamına gelip gelmediğini düşünüyordu. Her şey o kadar çabuk değişmişti ki John'un bir çeşit duyuru yapma kararı almasına bile şaşırmamıştı. Yan masalardaki pahalı kıyafetli insanları gördü ve bu düşünceyle içi ürperdi. Nicky o sabah neden huzursuzsun diye sormuştu. İstediğin oldu işte, değil mi? Biliyorum. Onu sabahın 7'sinde aradığında aşk meselelerinin geç saatte aramak için mantıklı bir sebep olduğunu düşünen arkadaşlara sahip olduğuna şükretti. Yalnızca onu artık isteyip istemediğinden emin olamıyorsun değil mi? Telefonda hayır diye haykırmıştı. Tabii ki onu istiyorum. Yalnızca her şey o kadar çabuk değişti ki durup düşünmeye bile fırsat bulamıyorum. Bence durup düşünmelisin. Yemeğe 2 valiz ve peşine takılan yaramaz çocuklarla gelmesi de olası. Nedense bu fikir Nicky'yi neşelendirmişti. Biraz sıkıcı bir hal alana kadar da kıkırdamıştı. Eli, Rory ile arası bozulduğu için Nikki'nin ona hala kızgın olduğunu hissediyordu. Rory iyi birine benziyor diyordu sürekli. Birlikte bir bara gitmek isteyeceğim biri. Ve bu cümlede bir ima vardı. Nikki, John'la bara gitmeyi hiç istemiyordu. Karısını aldatan erkeklerden olduğu için onu asla affetmeyecekti. Ellie, saatine bakıp ikinci şarabını istemek için garsona işaret etti. John, 20 dakika gecikmişti. Başka zaman olsa Ellie çok sinirlenirdi ama şu anda o kadar gergindi ki onu görür görmez kusabilirdi. Evet, bu hoş bir karşılama olurdu doğrusu. Sonra kafasını kaldırdığında masanın diğer ucunda duran kadını gördü. Ellie önce onu garson sandı. Ama sonra neden şarabını getirmediğini düşündü. Sonra kadının garson kıyafeti değil, mavi bir palto giydiğini gördü. Ona bakıyordu, hem de dikkatlice. Otobüste şarkı söylemeye başlayacak biri gibi gözlerini dikmişti. Merhaba Ellie. Ellie gözlerini kırpıştırdı ve "Affedersin," dedi. Son zamanlarda tanıştığı kişileri sırasıyla düşünse de hiçbir sonuca varmadı. "Tanışıyor muyuz?" "Sanırım. Ben Jessica." Jessica. Ellie'nin zihni boşalmıştı sanki. Saç modeli güzeldi. Bacakları düzgündü. Biraz yorgun görünüyordu. Bronzdu da. Sonra bir anda dank etti. "Jessica. Jess." Kadın Ellie'nin şaşkınlığını fark etmişti. "Evet. İsmimden ben tanıyabileceğini biliyordum. Eminim beni görmeyi beklemiyordun. Beni çok fazla düşünmüyordun. Sanırım John'un bir karısının olması seni rahatsız ediyordu." Ellie konuşamıyordu. 15 numaralı masadan garip bir titreşim alan diğer müşterilerin ona baktığının neredeyse farkında bile değildi. Jessica Armour tanıdık bir cep telefonundaki mesajlara göz gezdiriyordu. Onları okurken sesi biraz yükselmişti. "Bugün çılgınlığım üzerinde. Kaç. Nasıl yaparsın bilmem ama kaç. Uğraştığına değecek." Şu da güzelmiş. Parlamenterin karısıyla ilgili bir yazı yazmalıyım ama geçen salı gününü düşünmekten başka bir şey yapamıyorum. Seni yaramaz. Ah, şu da benim favorim. Ajan, provokatöre gittim. Dipnot. Ajan, provokatör. Seksi kadın iç çamaşırları satan bir marka. Çevirenin notu. Fotoğraf ekte. Tekrar Ellie'ye baktığında sesi bastırılmış bir öfkeyle titriyordu. İki yaramaz çocukla ve inşaatçılarla uğraşırken rekabet etmek hayli zor. Ama o salı gününü anımsıyorum. Ayın 12'siydi. Geç kaldığı için eve bir buket çiçekle gelmişti. Ellie'nin ağzı açık kalmıştı ama hiçbir şey söylemedi. Elleri karıncalanıyordu. Tatildeyken telefonunu karıştırdım. Bardan kimi aradığını merak etmiştim. Sonra senin mesajını gördüm. Lütfen ara. Bir kerecik. Sesini duymalıyım. X. Öpücükler. Kadın neşeden yoksun bir kahkaha attı. Ne acı. John da şimdi telefonunun çalındığını sanıyor. Ellie masanın altına saklanmak istiyordu. Büzüşüp yok olmak, buharlaşmak istiyordu. Yapayalnız, sefil bir kadın olmanı diliyorum. Ama günün birinde çocukların da olur umarım Ellie Howard. O zaman savunmasızlığın ne demek olduğunu anlarsın. Çocukların babalarıyla birlikte büyüsün diye sürekli tetikte olmanın, mücadele içinde yaşamanın ne demek olduğunu anlarsın. Bir dahaki sefere kocamı eğlendirmek için transparan bir iç çamaşırı alırken bunu da hesaba katarsın değil mi? Jessica Armour masaların arasından geçip gün ışığına çıktı. Restoran suskunluğa bürünmüş olabilirdi. Kulaklarının çınlamasından Ellie'nin bunu anlaması çok zordu. Nihayet yanaklarından alevler püskürüp elleri titrerken garsondan hesabı istedi. Adam yanına geldiğinde Ellie aniden işi çıktığına dair bir şeyler mırıldandı. Ne söylediğini bilmiyordu. Sesi artık kendisine ait değildi. "Hesap," dedi. Garson kapıyı işaret etti. Adam içtenlikle gülümsüyordu. "Gerek yok. Hanımefendi ödedi." Ellie trafiğe, kaldırımda çarpıştığı insanlara, Big Issue dergisini satanlara kayıtsız kalarak ofise döndü. Küçük dairesine gidip kapısını herkese kapatmak istiyordu ama iş yerindeki riskli konumu buna imkan tanımıyordu. İnsanların bakışlarının farkına varıp kendini herkesin utancını fark ettiğine ikna ederek ofise doğru yürüdü. "İyi misin Ellie? Rengin kaçmış." Rupert ekranının arkasından ona doğru eğildi. Biri ekranın arkasına çöpe gidecek diye bir not yapıştırmıştı. Başım ağrıyor. Sesi gırtlağını acıtıyordu. Rupert, Terry'de ilaç vardır. Onun da her şey için bir ilaç var dedi ve tekrar monitörünün arkasına geçti. Eli masasına oturup bilgisayarını açtı ve e-postalarını kontrol etti. İşte oradaydı. Telefonumu kaybettim. Öğlen yenisini alacağım. Yeni numaramı sana bildiririm. J. Öpücükler. Saate baktı. Bu e-posta Jennifer Sterling'le görüşürken gelmişti. Eli gözlerini kapattığında son bir saattir gözünün önünden gitmeyen görüntüyü düşündü. Jessica Armour'ın gergin yüzü, dehşet verici ifadesi, öfkesinden ya da acısından elektriklenmiş gibi yüzüne düşen saçları. İçten içe farklı şartlarda bu kadından hoşlanabileceğini, onunla bir içki içmek isteyebileceğini de hissediyordu. Tekrar gözlerini açtığında John'un yazdıklarını, o sözlerle dışa yansıyan halini görmek istemiyordu. Gerçek sandığı, bir yıl süren bir rüyadan uyanmıştı Şam. Gerçek sandığı, bir yıl süren bir rüyadan uyanmıştı sanki. Şimdi hatasının büyüklüğünün farkındaydı. John'un mesajlarını sildi. Al. Rupert masasına bir fincan çay bıraktı. Belki kendini daha iyi hissedersin. Rupert kimseye çay yapmazdı. Diğer yazı işleri yazarları ne kadar zamanda kantine gideceğini kaydederlerdi ve Rupert gerçekten de belli aralıklarla kantine gitmeden duramazdı. Eli bu sevgi gösterisinden etkilenmeli mi yoksa Rupert'ın bu davranışından korkmalı mıydı bilemiyordu. Teşekkürler dedi ve çayı aldı. Tekrar oturduğunda e-posta kutusunda tanıdık başka bir isim daha gördü. Philip O'Hare. Kalbi neredeyse duracaktı. Bir saat önce yaşadığı aşağılanma duygusundan kurtulmuştu neredeyse. Hemen üzerine tıkladı ve yanıtın The Times'ta çalışan Philip O'Hare'den geldiğini gördü. Merhaba, mesajınız biraz kafamı karıştırdı. Beni arayabilir misiniz? Eli gözlerini sildi. Çalışmak her derdin çaresidir dedi kendi kendine. Çalışmak şimdi yapabileceği tek şeydi. Jennifer'ın aşığına ne olduğunu öğrenecekti ve Jennifer da onu yaptıklarından ötürü affedecekti. Affetmeliydi. E-postanın altındaki telefon numarasını aradı. İkinci çalışta bir adam yanıtladı. Arka taraftan gelen haber odasının o bildik uğuldusunu duyabiliyordu. Merhaba dedi kararsız bir sesle. Ben Eli Howard. E-postayı siz mi yolladınız? Ha evet, Eli Howard. Bekleyin lütfen. Sesinden adamın kırklarında olduğu anlaşılıyordu. Aslında biraz da John'un sesini andırıyordu. Bunları düşünmemeye çalışırken bir el ahizeyi kapatmış, adamın sesi kaybolmuş, sonra tekrar duyulmuştu. Affedersiniz, evet, teslim tarihleri. Bakın, beni aradığınız için teşekkürler. Kontrol etmem gereken şeyler var. Nerede çalıştığınızı söylemiştiniz, Nation mı? Evet, elinin ağzı kurudu. Boş boş konuşmaya başlamıştı. Ama hakkınızda yazacağım yazıda isminin geçmesi zorunlu değil. Ben yalnızca bir arkadaşım için ona ne olduğunu... Nation mı dediniz, evet... Kısa bir sessizlik oldu. Ve babama ne olduğunu öğrenmek istediğinizi söylüyorsunuz. Evet. Eli'nin sesi güçlükle çıkmıştı. Ve gazetecisiniz öyle mi? Affedersiniz dedi Eli. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Evet, gazeteciyim. Tıpkı sizin gibi. Rakip gazeteye bilgi veremeyeceğinizi mi söylemek istiyorsunuz? Dediğim gibi. Babam Anthony O'Hare. Evet, ben de zaten. Hattın diğer ucundaki adam gülmeye başlamıştı. Araştırma biriminde değilsiniz değil mi? Hayır. Adamın kendini toparlaması biraz zamanını aldı. Bayan Howard, babam da Nation'da çalışıyor. Hem de 40 yıldır. Eli dona kalmıştı. Adama söylediğini tekrar etmesini rica etti. Anlayamıyorum dedi masasında doğrularak. İsmini o kadar arattım. Bana karşın hiçbir şey bulamadım. Buna karşın hiçbir şey bulamadım. Yalnızca sizin The Times'ta çalıştığınızı öğrenebildim. Yazmadığı için bir şey bulamamanız gayet normal. Babam kütüphanede çalışıyor. 1964'ten beri orada. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Derry. D-E-R-R-Y. Le Percival. L-E-S-P-E-R. C-I-V-A-L-S. Jessica Armour. J-E-S-S-I-C-A. A-R-M. O-U-R, Jess, J-E-S-S, Ajan Provokatör, AGENT PROVOCATEUR Big Issue BIG ISSUE